Ayrım 40.
Bu yüzdendir ki ne zaman birinin tutuklanıp içeri alınmış olduğunu duysa, kızıl hummaya tutulmuşçasına tepeden tırnağa kaşıntılar döküyordu. Gel gelelim bunları konuşabileceği kimsesi yoktu. Dedesiyle bile konuşamıyordu. Çünkü herkes bunları bilmemeyi yeğit tutuyordu. O korkunç salı gününden sonra Alba yaşamaya devam edebilmek için duygularına yeni bir düzen vermek zorunluluğunu duydu. Dünyada en çok sevdiği kimseleri, Jamie dayısıyla Miguel'i ve daha birçoklarını bir daha hiç göremeyeceğini kabul etmek zorundaydı. Olup bitenlerden ötürü dedesini suçluyordu. Ama sonra onun koltuğuna gömülmüş, ardı arkası kesilmeyen mırıltılarla Clara'yı ve oğlu Jamie'yi çağırdığını gördükçe sevgisi depreşiyor, gidip boynuna sarılıyor, ellerini o beyaz saçların arasına geçirerek onu avutuyordu. Her şey sırçadan yapılmış gibi geliyordu ona. Bir iç çekiş kadar hafif ve kırılgandı. Ve o unutulmaz salı gününün makineli ateşleriyle bombardımanı ona bildik olan şeylerin çoğunu yıkıp geçmiş, geri kalanları da tuzla buz ederek kana bulamış gibi geliyordu. Günler, haftalar ve aylar gelip geçtikçe ilkin yıkımdan kurtulmuş sınanlardan da çöküntü beklentileri görülmeye başlandı. Alba dost ve akrabaların kendinden kaçındıklarını algıladı. Kimleri ona merhaba dememek için karşı kaldırıma geçiyor ya da o yakına gelince başlarını çeviriyorlardı. Alba, baskı kurbanlarına yardım ettiğimin haberi yayılmış olsa gerek diyordu kendi kendine. Gerçekten de öyleydi. Daha ilk günlerden en ivedi gereksinim ölüm tehlikesini olanları sınabilecekleri yer sağlamaktı. İlkin eğlence gibi gelmişti bu Alba'ya. Çünkü onu Miguel'e düşmekten alıkoyuyordu. Ne var ki çok geçmeden bunun hiç de oyun olmadığını algıladı. Her yerde vatandaşlara Marksistleri ihbar edip kaçakları ele vermenin boyunlarına borç olduğunu, yoksa kendilerinin de vatan haini olarak damgalanıp adalete teslim edeceklerini vurgulayan posterler vardı. Bir mucize olarak Alba, Jamie'nin bombardımandan kurtulmuş olan ve bir haftadır park edildiği yerde duran otomobilini ele geçirmişti. Kapıların üzerine bulabildiği en parlak sarı boyayla iki kocaman ay çiçeği çizdi. Arabayı öbür arabalardan ayrımlayıp kendi işini kolaylaştırmak için. Bütün elçilerin adreslerini, önlerinde bekleyen muhafızların nöbet vardiyalarını, duvarlarının yükseklikleriyle kapılarının genişliklerini ezberinde tutması gerekiyordu. Birinin sığınacak yer aradığının haberi ansızdan kulağına gelebilirdi. Çok zaman sokakta yanına yaklaşan bir yabancı yoluyla. Alba bu kişileri Miguel'in yolladığını sanıyordu. Kararlaştırılan yere güpegündüz gidiyor ve birinin arabasının üstündeki sarı çiçekleri tanıyarak el ettiğini görünce içeri atlayabilmesi için bir an duraklıyordu. Yolda hiç konuşmuyorlardı. Çünkü Alba onun adını bilmemeyi yeğe tutuyordu. Sırasında bütün bir günü onunla geçirmesi gerekiyordu. Hatta bazen onu bir iki gece gizlemek zorunda bile kalabiliyordu. Ancak ondan sonra uygun bir an düşünerek nispeten dost sayılabilecek elçiliklerden birine sokabiliyordu onu. Muhafızları yakalanmadan duvarı tırmandırarak. Yabancı demokrasilerin işkili elçileriyle karmaşık anlaşmalar yapmaktansa bu yöntemin daha güvenilir olduğu ortaya çıktı. Alba yardım eli uzattığı kişiden bir daha hiç haber alamıyordu. Ama onların derin şükranına sonsuza dek sahip olduğunu biliyor ve hiç değilse bu kez birinin canı kurtulduğu için rahat bir soluk alıyordu. Arada aynı şeyi çocuklarından ayrılmak istemeyen kadınlar için de yapması gerekiyordu. Alba onlara çocuklarını sonradan ön kapıdan getireceğini istediğince yemin etsin. En ürkek elçinin bile çocukları geri çevirmeyeceğini biliyordu çünkü. Anneler çocuklarını arkada bırakmayı reddedince çocukların da duvarın üstünden atlaması ya da demir parmakların arasına sokulması gerekiyordu. Çok geçmeden bütün elçilikler dikenli tel ve makine tüfeklerle çevrildi. Bu tür baskınlar olanaksızlaştı. Ama Alba'yı uğraştıracak daha başka gereksinimler vardı. Onunla papazlar arasında ilk bağlantı kuran Amanda oldu. İki kadın çok zaman bir araya gelerek ikisini de çoktandır göremedikleri Miguel'i konuşuyor ve gözü yersiz bir özlemle Jamie'yi anıyorlardı. Jamie'nin ölmüş olduğunu gösteren hiçbir resmi kanıt yoktu ve içlerindeki onu görmek arzusu askerin anlattığı öyküden daha baskın çıkıyordu. Amanda yine sigaraya başlamıştı. Elleri titriyor, gözleri dalıp gidiyordu. Zaman zaman göz bebekleri irileşiyor, hareketlerine bir ağırlık geliyordu. Ama hastanede çalışmayı da sürdürüyordu. Alba'ya anlattığına göre baktığı hastalar arasında açlıktan bitkin durumda olanlar vardı. Tutukluların, yetiklerle ölmüşlerin aileleri yiyecek bulamıyor. İşsizler de öyle. Gün aşırı bir sahandır lapasını zor görüyorlar. Çocuklar öyle yetersiz besleniyor ki okulda uyuyakalıyorlar. Çocuklar okulda sütle kraker verme programı kaldırılmıştı. Evdeyse anneler yavrularının açlığını bardak bardak çayla yatıştırmaya çalışıyorlardı. Aman da yardım eli uzatanlar yalnızca papazlar diyordu. İnsanlar gerçeği öğrenmek istemiyorlar. Kilise ise aş ocakları kurmuş. Haftanın 6 gününde 7 yaşından küçük çocukların karnını doyuruyor. Yetmez elbet. Günde bir kez bir tabak mercimek ya da patates yiyen her çocuğa karşılık 5 çocuk açıkta kalıyor. Çünkü hepsine yetecek kadar yemek yok. Alba yine eski günleri. Ninesi Clara'nın adalet yerine inayet dağıtmak amacıyla Misericordia semtine gittiği çağlara dönmüş olduklarını anlıyordu. Şu var ki şimdi inayete yan gözle bakılmaktaydı. Ne zaman bir paket pirinç, bir kutu süt tozu istemeye, arkadaşların evine gitse, ilk seferinde onu geri çevirmeyi kimsenin gözü alamadığını ama sonradan ondan kaçındıklarını Alba algılamıştı. Önceleri Blanca ona yardım etti. Alba çarşıda Baltık pavuryası ve İsviçre çikolatası satılırken artık düpedüz un ve kuru fasulye yığını yapmaya gerek kalmadığı ileri sürerek annesinin kiler anahtarını kolayca elde etti. Bu sayede papazların mutfaklarına bir süre malzeme sağlamayı başardı. Günün birinde annesini aş ocaklarından birine götürdü. Blanca o uzun, cilasız tahta masanın iki yanında yalvaran gözlerle yemek bekleyen iki sıra çocuğu görünce ağlamaya başladı. Ve birkaç gün başı çatlayacak gibi ağrıdı. Ona kalsa ağlaması hiç dinmeyecekti ya, kızı onu kalkıp giyinmeye, kendini unutarak yardım aramaya, babasının ev bütçesinden kısıntı yapmak pahasına da olsa zorladı. Senatör Tureba bu konuyu tartışmaya yanaşmıyordu. Kendi sınıfından olan herkes gibi o da tutukluların ve işkencenin varlığını yatsıdığı şiddetle açlığın varlığını da yatsıyordu. Yani Alba ona güvenemezdi. Sonradan annesine de güvenemez olduğunda daha aşırı yollara başvurmak zorunda kalacaktı. Dedesinin gittiği en uzak yer kulübüydü. Kentin eteklerine, teneke mahallelerine gitmek şöyle dursun merkezine bile inmiyordu. Torunun anlattığı sefaletlerin bir Marksist uydurması olduğuna inanmak için kendini zorlamasına gerek yoktu. "Komünist papazlar be!" diye haykırıyordu. "Her şey bitti de onların lafını mı edeceğiz şimdi?" Ne var ki günün ve gecenin her saatinde kapı önlerinde çocuklarla kadınlar belirerek yiecek dilenmeye başlayınca Esteban Tureba, herkes gibi kapıların kapatılmasını ve dilencileri görmemek için panjurların indirilmesini buyuracağı yerde Blanca'nın aylığını arttırdı ve kapıdakileri dağıtmak için mutfakta her zaman bol sıcak yemek bulundurulmasını istedi. Geçici bir durum bu, diye herkesi güvence veriyordu. Marksistler ülkeyi karmaşa içinde bıraktılar. Hele askerler bunu bir düzelsin, böyle sorunlar da ortadan kalkacak. Gazetelere bakılırsa sokaktaki dilencileri, yıllardan beri görünmemiş olan bir şey, çok uluslu komünizm yolluyordu. Junta'yı gözden düşürmek ve asayiş ve ilerlemeye balta vurmak için. En çirkin görünümlü gecekondu mahallelerini, turistlerin ve de görmek istemeyen başka kişilerin gözlerinden gizlemek için beton duvarlar örüldü. Bir gece içinde sanki büyü marifetiyle bulvarlarda güzelce budanmış ağaçlarla çiçek öbekleri boy gösterdi. Asude bir bahar yanılsaması yaratmak için işsizlere diktirtilmişti bunlar. Duvarlardaki güvercin resimlerini örtmek, bütün politik posterleri gözden gizlemek için beyaz boya kullanılmıştı. Genel yerleri herhangi bir slogan yazma çabası anında açılan makineli ateşiyle cezalandırılıyordu. Temiz, düzenli, sessiz sokaklar yeniden ticarete açıldı. Çok geçmeden dilenen çocuklar ortadan gitti. Başıboş köpeklerle çöp yığınlarının da yok olduğunu Alba ayrımsıyordu. Kara borsa, başkanlık sarayının bombardıman edildiği anda sona ermişti. Çünkü spekülasyon yapanların sıkı yönetim yasasıyla yargılanıp kurşuna dizileceği bildirilmişti. Adı o zamana değin duyulmamış olan mallar, eskiden yalnızca zenginlerin kaçak olarak bulabildikleri şeylerin yanı sıra dükkanlarda satılmaya başladı. Kent hiç bu denli güzel olmamıştı. Yukarı orta sınıflarda hiç böylesi mutlu olmamışlardı. İstedikleri kadar viski alabiliyorlardı ve otomobiller taksitle satılıyordu. O ilk günlerin vatanseverlik coşkusu arasında kadınlar ülkenin yeniden kurulmasına yardımcı olabilmek için mücevherlerini kışlalara getirdiler. Nikah halkalarını bile verdiler. Bunların yerine ulusal mührü taşıyan bakır halkalar takılıyordu. Blanca içinde mücevherlerin durduğu yün çorabı saklamak zorunda kaldı. Babası tutup da yetkililere vermesin diye. Kendini beğenmiş yepyeni bir sınıfın doğuşunu gördüler. Dışarı malı giysiler kuşanmış ünlü hanımefendiler, ateş böcekleri gibi ışıl ışıl ve göz alıcı, günün modası olan eğlence yerlerinde boy gösteriyorlardı. Yeni parlayan ve kibirlerinden yanlarına varılmayan iktisatçıların kollarında. Askerler arasına sivrilen bir takım kişiler kilit niteliğindeki mevkileri doldurmuştu. Bir zamanlar aralarında asker bulunmasını utanılacak bir şey sayan aileler şimdi oğullarını harp okullarına sokmak için birbirleriyle yarışıyor ve kızlarını askere sunuyorlardı. Ülke üniformalı adamlarla savaş makineleri, bayraklar, marşlar ve resmi geçitlerle dolup taşıyordu. Çünkü askerler halkın kendilerine özgü tören ve simgeler gereksediklerinin ayırdındaydılar. Böyle şeyleri ilki olarak küçük gören Senatör Treba, kulüpteki dostlarının ''Marksizmin Latin Amerika'da hiç şansı yoktur, çünkü işin sihirli yönüne fırsat tanımaz.'' diye fikir yürütürken ne demek istediklerini şimdi anlıyordu. Ekmek, eğlence ve tapacak bir şey. Halkın bütün ihtiyacı bu. Sonucuna vardı. Ekmeğin kıt olmasından ötürü vicdanı gizlice sızlayarak. Eski başkanın saygınlığını yeryüzünden silmek için bir kampanya başlatılmıştı. Kitlelerin ona yas tutmaktan böylece vazgeçeceği umuluyordu. Evi ziyarete açıldı. Halk yetkililerin deyimiyle diktatörün sarayını gezip görmeye çağrıldı. Her isteyen onun elbise dolaplarını karıştırarak süet papuçlarının sayısı ve kalitesini görebilir, çekmecelerini karıştırabilir, kilerindeki Küba romuyla şeker çuvalına bakabilirdi. Son derece kaba saba rötuş edilmiş fotoğraflar elden ele dolaşmaya başladı. Bunlar eski başkanın baküs kılığında, başında üzüm salkımlarından bir çelenkli sonsuz orjilerde, etine dolgun, olgun kadınlar ve kendi cinsinden atletlerle oynaşırken gösteriyordu. Bu fotoğrafların sadece olduğuna kimse inanmadı, Senatör Treba bile. Resimleri gördüğü zaman, ''Bu kadar da çok artık, bu kez fazla ileriye gittiler.'' diye söylendi. Askeri yönetim bir kalem vuruşuyla dünya tarihini değiştirdi. Rejimin hoş görmediği kaç olay, ideoloji ve kişi varsa hepsini sildi. Haritaları yeniden düzenlediler. Çünkü kuzeyin tepede sevgili anavatandan uzaklarda olması hiçbir nedence yoktu. Aşağıya yerleştirilirse göze daha hoş görünürdü. Yetkililer elleri değmişken uçsuz bucaksız kıyı suları da çizdiler. Prusya mavisiyle ta Afrika'ya, Asya'ya kadar uzattılar mavilikleri. Coğrafya kitaplarındaki uzak ülkeleri içeri aldılar. Sınırları kaygısızca atlayıp geçtiler. Öyle ki en sonunda komşu ülkeler sabırları taşarak Birleşmiş Milletler'den yardım dilediler. Tank ve uçak yollamak tehditleri savruldu. İlkin yalnızca basın yayınını kapsayan sansür çok geçmeden kitapları, şarkı sözlerini, film senaryolarını içeri almaya başladı. Askeri emirle yasaklanan sözcükler bile vardı. Companero sözcüğü gibi. Resmen yasaklanmamış olmakla birlikte ağza alınamayan sözcükler de vardı. Özgürlük gibi, adalet ve sendika gibi. Bunca faşistin bir gecede nereden bittiğini Alba şaşıp kalıyordu. Çünkü ülkenin uzun demokratik tarihinde faşistler daha önce pek göze çarpmamışlar ve ülke yaşamında hiçbir zaman önemli bir rol kapmamışlardı. En dikkati çekenler 2. Dünya Savaşı sırasında coşarak siyah gömlekleriyle kolları kalkık, sokaklarda ahalinin gülüşmeleri ve ıslıkları arasında resmi geçit yapmış olanlardı. Alba silahlı kuvvetlerin tavrını da anlayamıyordu. Çünkü bunların çoğunluğu orta ve emekçi sınıflardan gelmeydiler. Ve geleneksel olarak aşırı sağdan çok sola yakın olarak bilinirlerdi. Alba iç savaş durumuna da akıl erdiremiyordu. Çünkü savaş denen şeyin askerlerin sanat yapıtı, tüm eğitimlerinin ürünü, mesleklerinin altın nişanı olduğunu kavrayamıyordu. Askerler barış dönemlerinde parlasınlar diye yetiştirilemez. Darbe onlara kışlalarında öğrendiklerini uygulamak fırsatı vermişti. Körü körüne itaat, silah kullanımı ve askerlerin bir kez vicdanlarının sesini bastırdıktan sonra uzmanlaştıkları daha başka beceriler. Alba okulu bıraktı. Kafanın kapılarını açan birçok okullar gibi felsefe fakültesi de kapatılmıştı zaten. Alba müzikle de uğraşmıyordu artık. Çünkü bu koşullar içinde cellosu gözüne önemsiz ve uçarı görünüyordu. Birçok öğretim üyeleri siyasi polisin elinde bir kara liste uyarınca işten atılmış, tutuklanmış ya da ortadan yitip gitmişlerdi. Sebastian Gomez kendi öğrencileri tarafından ele verilerek daha ilk baskında öldürülmüştü. Üniversite casuslarla doluydu. Yukarı orta tabakayla ekonominin sağcı kanadı sevinçten uçuyorlardı. İlkin eylemlerinin sonuçlarını görünce biraz şok geçirmişlerdi. Bundan önce dikta rejiminde yaşamış değillerdi ve bunun neye benzediğini bilmiyorlardı. Demokratik özgürlüklerin yitiminin geçici olduğuna, rejim serbest girişim ilkelerine saygı gösterdiği sürece, bir zaman için kişisel ve kolektif haklardan yoksun olarak yaşanabileceğine inanıyorlardı. Kendilerini yörenin öbür baskı rejimleriyle aynı kefeye koyan uluslararası suçlamaları da pek umursamıyorlardı. Çünkü bu Marksizmin yenilgisine karşı ödenen ufak bir bedeldi. Dış yatırım sermayesi ülkeye akmaya başlayınca onlar bunu doğal olarak rejimin istikrarına yordular. Ülkeye giren her pesoya karşılık 2 pesonun faiz olarak elden gittiğini görmezlikten geliyorlardı. Büyük çapta tüketim malı ithalatıyla ezilen ulusal endüstrilerin hemen hepsi kapanmaya, şirketler iflas etmeye başlayınca bu insanlar Brezilya sopaları, Tayvan kumaşları, Japon motosikletleri bizim ülkede üretilenlerden üstündür demeye başladılar. Ancak 3 yıl süren millileştirme döneminden sonra madenlerin ihaleleri yine Kuzey Amerika firmalarına verilmeye başlandığı zamandır ki bunun ülkeyi belli kağıda sarıp hibe etmek anlamına geldiğini söyleyen birkaç ses yükseldi. Bir yandan tarım reformunun dağıtmış olduğu topraklar yine eski sahiplerine geri verilince bu insanların içi rahat etti. O eski güzel günlere yine dönülüyordu demek. Yalnızca bir dikta rejiminin gereken kesinlikle hareket edeceğini, ahalinin ayrıcalıklarını garanti etmek zorunda kalmadan karar verilebileceğini kavramışlardı. Bu yüzden politika konuşmayı bıraktılar ve ekonomik gücün kendilerinde olacağını ama ülkeyi askerin yöneteceğini kabul ettiler. Sağın üstüne düşen tek görev yeni kararnamelerin ve yasaların genişletilmesinde askeri yönetime yardımcı olmaktı. Birkaç gün içinde işçi sendikalarını ortadan kaldırdılar. Sendika liderleri ya hapiste ya da öldüler. Siyasi partilerin etkinliği süresiz askıya alınmış ve bütün öğrenci işçi örgütleri, hatta meslek birlikleri lağvedilmişti. Ne çapta olursa olsun hiçbir toplantıya izin yoktu. İnsanların toplanabilecekleri tek yer kiliseydi. Böylece din kısa zamanda moda oldu. Papazlarla rahibeler ruhsal görevlerini savsayarak şaşkın sürülerinin dünyasal ihtiyaçlarına cevap vermek zorunda kaldılar. Hükümet ve iş dünyası din adamlarına gizli düşman gözüyle bakmaya başladı. Bu sorunu çözümlemek için kardinali öldürtmek düşlerini kuranlar bile çıktı. Çünkü Roma'daki papanın kardinali görevinden alarak akıl hastası papazlara özgü bir tımarhaneye kapatmaya hiç niyeti olmadığı anlaşılmıştı. Orta sınıfın büyük bir bölümü ordu darbesine sevinmişti. Çünkü bu onlar için düzene ve yasalara, geleneklerin güzelliğine, kadınlar için eteklik, erkekler için kısa saç dönüşü imliyordu. Ne var ki çok geçmeden onlar da yüksek fiyatlarla işsizliğin sıkıntısını çekmeye başladılar. Maaşları yiyecek almaya yetmez olmuştu. Her ailede yası tutulacak birisi vardı. Orta sınıflar artık başlangıçtaki gibi hapiste ölü ya da sürgün hak ettiği içindir diyemiyorlardı. İşkencenin varlığını da yadsıyamıyorlardı artık. Lüks mal satan dükkanlar, mucize yaratan finans şirketleri, egzotik lokantalar ve dış alım işleri alıp yürüye dursun, işsizler asgari ücretle iş bulabilmek için fabrika önlerinde kuyruğa giriyorlardı. Emekçi ordusu köle durumuna düşmüştü ve 10 yıllardan beri ilk olarak iş veren, zerrece tazminat ödemeden işten adam çıkarma ve en ufak bir protesto edeni hapse attırma yetkisine sahipti. İlk aylarda sınıfının fırsatçılığını Senatör Trueba'da paylaştı. Ülkenin eski durumuna dönebilmesi için bir diktatörlük döneminin gerekli olduğuna inanıyordu. Toprağına yeniden kavuşan ilk toprak sahiplerinden biri oydu. Tre Maria'yı yıkıntı halinde ama son dönemine kadar noksansız olarak geri verdiler ona. Öfkesini için için besleyerek 2 yıl beklemişti bu dakikayı. Ona meydan okuyup malını elinden almaya cüret etmiş olan köylülerden gönlünce öç alabilmek için 5-6 tane kiralık haydut tutarak hiç durup düşünmeden çiftliğe yollandı. Noel'den az önce güzel bir pazar sabahı Tre Maria'ya geldiler ve bir korsan kafilesi kadar patırtı çıkararak Hakienda'ya girdiler. Haydutlar her yana dağılarak küfür ve tekmelerle köylüleri toparlamaya giriştiler. İnsanlarla hayvanları avluya topladıktan sonra bir zamanlar Trueba'nın övünç ve sevinç kaynağı olan küçük tuğla evlerin üstüne gaz dökerek içlerindeki eşya ile birlikte ateşe verdiler. Hayvanları kurşunlayıp öldürdüler. Tarlaları, kümesleri, bisikletleri, hatta yeni doğmuş bebelerin beşiklerini bile tutuşturup yakarak Trueba'yı kıvançtan öldüre yazan bir cadı bayramı kutladılar. Trueba tüm köylüleri mülkünün yakınında yakalarsa hayvanların akıbetine uğrayacaklarını söyleyerek kovdu. Onların her zamankinden daha yoksul, uzun bir sıra oluşturarak çiftlikten ayrılmalarını seyretti. Çocuklarıyla, ihtiyarlarıyla, kurşunlardan nasılsa kurtulmuş birkaç köpek, yangın cehenneminden kaçabilmiş birkaç tavukla, onları kuşaklar boyunca yaşamış oldukları topraklardan alıp götüren tozlu yolda ayaklarını sürüye sürüye. Tremaria'nın girişinde kaygılı gözlerle bekleşmekte olan bir avuç sefil vardı. Bunlar başka bir hakienda'dan kovulmuş olan ve tıpkı geçen yüzyılki dedeleri gibi başları yerde, yaklaşan hasat mevsiminde iş versin diye patrona yalvarmaya gelmiş olan köylülerdi. O gece Esteban, yıllardır oturmamış olduğu büyük evde, bir zamanlar ana babasının olan demir karyolada yattı. Yorgundu. Ateşin ve kokuşan leşleri çevreye mikrop saçmasın diye yakmak zorunda kalmış oldukları hayvanların kokusu burun deliklerinden çıkmıyordu. Küçük tuğla evlerin yıkıntıları hala yanmaktaydı. Hangi yöne baksa çevresinde ölüm ve yıkım vardı. Gergelerin Tureba toprağı yeniden canlandırabileceğini biliyordu. Bir zamanlarda yapmış olduğu gibi. Çünkü otlaklar ve kendi gücü kuvveti yerli yerinde duruyordu. Öç almış olmanın zevkine karşın Tureba'yı uyku tutmadı. Çocuklarına aşırı sert ceza vermiş bir baba gibi hissediyordu kendini. Bütün gece bu topraklarda dünyaya geldiklerini görmüş olduğu köylülerin şoseye doğru yürürkenki yüzleri gözünün önünden gitmedi. Kendi öfkesine lanet okudu. Bundan sonraki gecelerde de doğru dürüst uyuyamadı ve sonunda uyuyabildiği zaman rüyasında Rosa'yı gördü. Bu yaptıklarını kimseye söylememeyi kararlaştırdı ve Tremaria'nın yine eskisi gibi örnek bir çiftlik olacağına ilişkin kendi kendine söz verdi. Kiracı köylülerini tabii bir takım koşullarla geri almaya razı olduğunu duyurduysa da hiçbiri dönüp gelmedi. Yöreye yayılmışlar, dağlardan aşıp kıyılara gitmişlerdi. Kimileri ta madenlere din yürümüş, kimileri güneydeki adalara sarkmışlardı. Nerede iş bulurlarsa ekmeklerini orada çıkararak. Patron kendi kendinden tiksinerek ve kendini eskisinden çok daha yaşlı hissederek kente döndü. Yüreğini göğsünün içine ağır bir yük gibi taşıyordu. Şair deniz kıyısındaki evinde ölüyordu. Sağlığı epeydir bozuktu ve son olaylar onun yaşama arzusunu tüketmişti. Askerler kapısını kırıp evine girmişler, kaçak silah ve komünist aramak bahanesiyle onun salyangoz koleksiyonunu, deniz kabuklarını, kelebeklerini, şişelerini, yedi denizden bulup getirmiş olduğu gemi süslerini, kitaplarını, tablolarını, bitmemiş şiirlerini yağmalamaya girişmişlerdi. Öyle ki onun göğsünün içinde çarpan şair yüreği teklemeye başlamıştı. Onu başkente götürdüler. Şair 4 gün sonra burada öldü. Yaşama türkü söylemiş olan bu adamın son sözleri, "Onları vuracaklar, onları vuracaklar" oldu. Ölüm saatinde dostlarının hiçbiri başucuna gelemedi. Hepsi kaçak, sürgün ya da ölüydüler. Sırttaki mavi evi yarı harabe durumundaydı. Zemini yakılmış, pencereleri kırılmış. Bu komşuların dediği gibi askerlerin işi miydi yoksa askerlerin dediği gibi komşuların işi miydi kimse bilmiyordu. Dünyanın her köşesinden cenazesinde bulunmak üzere gelen gazetecilerin yanı sıra gelmek yiğitliğini gösteren bir avuç insanın katılmasıyla cenaze töreni yapıldı. Senatör Tureba ideolojik yönden onun düşmanıydı. Ne var ki onu çok zaman evinde ağırlamıştı ve şiirlerini ezbere biliyordu. Yanında torunu Alba ile tepeden tırnağa siyahlar giymiş olarak törene katıldı. Alba'nın elinde mevsimin ilk karanfillerinden bir demet vardı. Kan kırmızı. Küçük kortej sokaklara kordon çekmiş olan iki sıra askerin arasından. Mezarlığa kadar ağır ağır yürüdü. Sessizlik içinde yürüyorlardı. Birden birisi boğuk sesle şairin adını çağırdı ve herkes bir ağızdan yanıtladı. Burada, şimdi ve her zaman. Sanki bir süpap açılmış ve o günlerin olağanca acısı, korku ve öfkesi oradakilerin bağırlarından kopup sokağa dökülerek müthiş bir haykırıyla kapkara bulutlara yükselmişti. Bir başkası, "Kompenero Başkan!" diye bağırdı ve hepsi bir ağızdan yas tutanların vaveylasıyla yanıtladılar. Burada, şimdi ve her zaman. Şairin cenazesi özgürlüğün simgesel gömülme törenine dönüşmüştü.